Ayrım 8.
İkinci Dünya Savaşı'nda ise Fransız direnişçilerinden düzenli bir ordu kurarak İngiliz gemileriyle Avrupa'ya çıkartma yapmayı planlayan General de Gaulle, Churchill, Collins'i okumasını ve onun gerilla savaşı tekniklerini benimsemesini önerecektir. Collins'in emri şudur: alay, tabur ve bölük örgütlenmesini tamamlayın. Bu yalnızca karargahın ufak birimleri kontrolüne, subayların seçimine, disipline ve harp divanının işleyişine yardımcı olur. Fakat düzenli ordu birliklerini unutunuz. Düzenli hatlarda savaşan düzenli ordular kurmuyoruz. Bu bizim yenilgimiz olur. İRA kısa bir süre içinde gerillalarına maaş ödeyebilecek mali güce erişse, bazı birliklere düzenli olarak maaş vermeye başlasa bile 1922 yılına kadar gönüllülerden oluşmuş bir gerilla ordusu olarak kalacaktır. 1920'de hükümet telaş içinde İrlanda hükümeti kanununu çıkarır. Kanun adayı ikiye bölmekte ve biri Belfast'ta, biri Dublin'de kurulacak iki ayrı hükümete kendi bölgelerinde kısıtlı bağımsızlık getirmektedir. İki bölge arasındaki sınır çizilirkense Belfast'taki parlamentoda protestanların çoğunluğunu sağlamak kaygısıyla kuzeydeki Ulster coğrafi bölgesinin Katolik çoğunluğa sahip vilayetleri kırpılır. Köyler, çiftlikler ve hatta evler bile ikiye bölünür. Öte yandan polise uygulanan boykot sonucu polis gücünü yitirmiştir. Hükümet, Dünya Savaşı'nın sonunda işsiz kalmış serserilerden oluşturulan birlikleri adaya gönderir. Üniformalarının renginden dolayı kendilerine siyah ve ten adı verilen bu birlikler polisin yerini doldururlar. Bölünmeyi kabul etmeyen İRA, Collins'in liderliğinde başlatılan askeri harekatı kararlı ve acımasız bir gerilla savaşına dönüştürür. Bir İRA gönüllüsü, yakaladıkları bir siyah ten askerini konuşturmak için yaptıklarını şöyle anlatacaktır: İtiraf etmesini istedik, reddetti. Kemerini çıkarıp boynuna doladık ve sıkmaya başladık. Adam yüzünün rengi maviye dönene kadar siyah ten olduğunu kabul etmedi. Tabancayı beynine dayayıp bilgi istedik. Ama sokağa çıkma yasağının başlangıcı yaklaşıyordu, adamı vurduk. Karakollar ve vergi daireleri basılır, yüksek düzeyli devlet görevlilerine suikastlar düzenlenir. Öte yandan boykot silahına tekrar sarılınır. Kuzey'in birleşik bir İrlanda olmadan ticari yaşamını sürdüremeyeceğini göstermek için Belfast'ta protestanların elindeki toptancı firmalar boykot edilir. Kara listeye alınıp boykot edilen firmaların sayısı bir ara 30 bine çıkar. Bazı bankalar iflas ederler. İşbirlikçiler dizlerine kurşun sıkılarak, İngilizlerle çıkan kızlar saçları kesilerek cezalandırılır. Öte yandan işçi sendikaları kendi savaşlarına devam etmektedir. Liman işçileri silah getiren İngiliz gemilerinde çalışmayı reddederler. İşçi sınıfı ise Sovyetler Birliği'nde olup bitenleri dikkatle izlemektedir. Kırsal bölgelerde Sovyetler ve kooperatifler kurulmaktadır. Bazı madenlerde işçiler yönetime el koymuş, çatılara kızıl bayraklar çekilmiştir. 1 Mayıs gösterilerine 100 bini aşkın işçi katılmaktadır. Limerick şehrinde ise işçiler bütün şehre el koymuşlardır ve inanılması güç gelebilir ama kendi paralarını basmışlardır. İngiliz yönetimi ve Katolik Kilisesi gelişmelerden şaşkındır. Komünist eğilimli işçi örgütlenmeleri tek tük de olsa Sovyetlerin kuruluyor olması, yıllardan beri lanetlenen Fenianların İRA adı altında yeniden savaşa başlamalarının üzerine tuz biber ekmiştir. Önce bağımsızlık ve özgürlük, sonra gerekirse sosyalizm diyen Sinn Féin ehveni şerdir. Fakat İRA, Sinn Féin'in kontrolünden çıkmıştır. Kuzeyde ise sekteryan, hınç, sınıf bilincinin önündedir. Güneyde olup bitenlere karşılık binlerce Katolik işçi dövülerek işten atılmıştır. Binlerce Katolik aile evlerini terk etmiştir. 500'e yakın Katolik sivil öldürülmüştür. İRA ile siyah ten birlikleri arasındaki savaş, olup bitenleri izleyen İngilizleri bile tiksindirecek kadar kanlı geçmektedir. Öldürülen her polise karşı belli sayıda Sinn Féin taraftarı, sorgusuz sualsiz katledilmektedir. Esirleri plajlara gömüp, suların yükselmesini seyretmek siyah ten birliklerinin yıldırma operasyonlarının bir parçasıdır. Yenik İttihatçı Talat Paşa, Ermeni göçü sırasında Osmanlı topraklarında gerçekleşen ve tarihe Ermeni soykırımı olarak geçecek olaylarla ilgili olarak kendini ve İttihat Terakki hükümetini savunurken İngiltere'nin İrlanda'da gerçekleştirdiği katliamları örnek göstermektedir. Cork kentinde yaptıkları ise inanılacak gibi değildir. Bütün şehir yakılır, yıkılır, talan edilir. Bilinen cumhuriyetçilerin evlerini ve iş yerlerini yakmalarına ise İRA, bilinen kralcıların ve hatta masum protestan ailelerin evlerini yakarak cevap verince ada yangın yerine döner. Kontrolden çıkmış siyah ten birlikleri ancak Kral George'un müdahalesiyle ateşle oynamayı durdururlar. Dublin'deki bir stadı basıp seyircilerin üzerine rastgele ateş açmaları üzerine İngiliz hükümeti harekete geçmek zorunda kalır. İran'ın gerilla savaşı siyah ten birliklerini adaya sürmek gibi yöntemlerle durdurulamayacaktır. Öte yandan Dublin parlamentosu için yapılan seçimlerde Sinn Féin illegal bir parti olmasına karşın 128 sandalyenin 124'ünü kazanır. Kuzeyde ise ince hesaplarla çizilen sınırlar sonucu belirlemiş ve Belfast parlamentosundaki 52 sandalyenin 40'ını birlikçi protestanlar almıştır. Londra'da ise hapisteki cumhuriyetçiler ölümle sonuçlanan açlık grevleriyle yeni bir cephe açmışlardır. Kamuoyunun dikkati adada yaşatılan vahşete çevrilir. Londra'nın Brixton cezaevinde ölen grevciler için ağlayanların içinde Carlton Oteli'nde bulaşıkçılık yapan Nguyen Ai Quoc isimli bir Vietnamlı da vardır. İrlandalı cumhuriyetçiler gibi o da bir grup arkadaşıyla birlikte Paris Konferansı'ndan Vietnam halkı adına bazı taleplerde bulunmuş ve terslenmiştir. Daha sonra Ho Chi Minh adını alıp Vietnam devriminin başına geçecek olan bu gencin İrlandalı cumhuriyetçilerden de bazı dersler aldığını tahmin etmek yanlış olmaz. 1996'da açıklanacak olan gizli belgelerden anlaşıldığı kadarıyla İngiliz gizli servisi ajanlarına ve ihbarcılarına yüz binlerce pound para ödemesine karşın İRA'ya sızamamıştır. Buna karşılık aynı belgeler İRA'nın İrlanda'nın telefon sistemine girdiğini ve bütün konuşmaları dinleyebildiğini belirtmektedir. Bu dönemde yazılmış rapor güvenlik güçlerinin İRA casuslarını yakalayabilmesinin ve İrlandalı bir asinin anlaşılmasının zorluklarından bahseder. Avrupalıların doğulu mantalitesini anlayamayacağından bahsedilir. Aynı şekilde bir İngiliz de bir İrlandalı asinin iç dünyasını kavrayamaz. İngiliz hükümeti 1921'de cumhuriyetçilerle masaya oturmayı kabul eder. Başbakan Lloyd George, 8 ay önce bir grup suikastçı ve katiller çetesi olarak isimlendirdiği İran'ın görüşmeler için gelen delegelerini yiğit bir ırkın cesur liderleri olarak tanımlar. 72 yıl sonra da Başbakan Major, İRA ile masaya oturmanın midesini bulandıracağını söylemesine rağmen tükürdüğünü yalayıp İRA ile masaya oturacaktır. Londra'daki görüşmelerde barış masasında dolap çevirmekte ustalaşmış İngiliz diplomatlar, Collins'in liderliğindeki İrlanda delegasyonunu sıkıştırırlar. Başbakan Lloyd George, Sinn Féin taraftarları arasında Bolşeviklerin ağırlıklı olması ya da İrlanda dilinde Cumhuriyet kelimesinin karşılığı bile olmadığı gibi iddialarla görüşmelere başlar. Asıl amacı Kuzey İrlanda ve Protestanlar için bir takım hakları garantileyip İrlanda sorunundan kurtulmaktır. O dönemde İngiltere'nin sorunlarından yenik İttihatçı Enver Paşa şöyle bahseder. İngilizler için İrlandalılar ciddi bir tehlikedir. İngiliz amelesinin vaziyeti hazırası da İngiliz hükümetini düşündürecek bir haldedir. İngilizler güneyde kurulmuş olan devleti tanımayı kabul etmektedirler. Karşılığında Kuzey İrlanda'nın varlığının ve sınırlarının tanınması, adanın limanlarının Kraliyet Donanması tarafından kullanılabilmesi ve Dublin Parlamentosu'ndaki yemin törenlerinde kraliyete sadakatin yer almasını isterler. Kuzey İrlanda'nın sınırlarının düzeltilmesi amacıyla bağımsız bir komite kurulmasına da karşı değildirler. Adanın bölünmesini ve cumhuriyetten vazgeçip krala bağlı bir dominyon statüsünü kabullenmek kolay değildir. Ama öte yandan İngiliz yönetimi ve ordusu adayı terk edecektir. Collins bu koşulları taşıyan bir antlaşmaya cumhuriyete giden yolda pragmatik bir adım olarak niteler. Kuzey İrlanda adanın bütününden kopmuş ve izole olmuş bir şekilde uzun süre yaşayamayacak ve er geç Dublin'e bağlanacaktır. Öte yandan İran'ın silah ve cephane temininde sıkıntıları vardır. Collins gerilla savaşını sürdürmenin güçlüklerini birinci elden bilmektedir. Bütün bunların yanı sıra adada yükselen komünist hareketin direnişin liderliğini Sinn Féin, İran'ın elinden kapması tehlikesi vardır. Connolly'nin oğlu 1921'de İrlanda Komünist Partisi'ni kurmuştur ve Moskova'da komünist dünyanın desteğini aramaktadır. Yıllardır dominyon statüsünü getirecek çabayla cumhuriyeti kazanmak olanağı vardır diyen Collins, dominyon statüsü ile Dublin'e dönmenin eli boş dönmek anlamına geldiğini bilmektedir. İngiliz heyetinin ödün vermez ve tehditkar tavrı nedeniyle Collins istemeyerek de olsa anlaşmayı imzalar. Bunun adada yaratacağı tepkiyi ve kendi geleceğini doğru olarak tahmin eder. Bu anlaşmayı imzalamakla kendi ölüm emrimi imzalamış oldum der. Görüşmeler süresince adanın kuzeyine silah sevkiyatı için İRA'ya mesajlar gönderen Collins'in, bölünmeden sonra da kuzeyde savaşa devam diyeceği açıktır. Ne var ki anlaşma cumhuriyetçileri ikiye böler. Collins'in anlaşma karşılığı Kral George'un kızıyla evlendirileceği ya da İngiliz diplomatlardan birisinin kızıyla ilişkisinden dolayı adayı bölen bu anlaşmayı imzaladığı söylentileri yayılır. Valera eski yoldaşı Collins'e karşı cephe alır. Dublin Parlamentosu anlaşmayı onaylayınca da red oyu veren üyelerle birlikte oturumu terk eder, ayrı bir parti kurar. Konstans Markievicz bu anlaşmanın Connolly'nin uğruna öldüğü işçi cumhuriyetini engelleyen bir İngiliz oyunu olduğunu iddia eder. İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Collins'i ve anlaşmayı desteklemekle birlikte asıl önemli olan İran'ın alacağı tavırdır. İRA ikiye bölünür. Anlaşma yanlısı İRA birlikleri serbest devletin düzenli ordusunu oluşturur. Diğerleri ise İran'ın ordu konseyini toplantıya çağırıp anlaşmayı tanımama kararı alırlar. Hükümet birliklerinin tehdidi altında 200 delege ile toplanan ordu konseyi İran'ın askeri diktatörlük kurması ve yeni komutanların tayini gibi birçok maddeyi içeren bir gündemi tartışır. İlginç olan İtalya ve Almanya'da gelişmekte olan faşist hareketlerin İRA tarafından izleniyor olması ve askeri diktatörlük fikrinin ciddi olarak tartışılmasıdır. İki tarafın birbirleriyle silahlı çatışmaya girmesi üzerine İngilizlerin müdahalesinden ürken Valera ve Collins seçime gitme kararı alırlar. Seçimleri kazanan anlaşma yanlısı taraf kontrolü sağlamak üzere harekete geçer. İngilizlerden ödünç alınan toplarla Dublin'deki İRA birliklerine saldırılır. İç savaş başlar. İç savaş. İrlanda İç Savaşı, acılı İrlanda tarihinin kan ve gözyaşı dolu bir başka sayfası olacaktır. Yıllardır aynı safta savaşan İRA birlikleri şimdi karşı cephelerdedir. Dünyanın diğer taraflarında yaşanmış iç savaşlarda olduğu gibi aileler bölünür, kardeşler birbirine silah çeker. İRA hala İrlanda'da bulunan İngiliz birliklerine saldırarak İngiltere'yi çatışmanın içine çekmeyi ve iç savaşı İngiliz-İrlanda savaşına dönüştürmeyi planlar. Kurt İngiliz politikacıları bu tuzağa düşmez ve Collins'e silah yardımını sürdürmekle yetinirler. IRA silahlı gücünü demir yollarına ve telgraf hatlarına çevirir. Yüzlerce köprü uçurulur. Fakat artık IRA arkasında halk desteğini bulamaz. Kimin dost, kimin düşman olduğu belli değildir. Hükümet otoritesini kabul ettirmek için anayasayı ve ceza kanununu çıkarır. Üzerinde silahla yakalanan IRA üyeleri idam edilir. Liderlerden Childers üzerinde ufak bir tabanca ile yakalandığı için yargılanır. Sözü edilen tabanca eski yoldaşı Collins'in bir hediyesidir ve iç savaşın bir cilvesi olarak bu tabanca nedeniyle kurşuna dizilir. Kilise adet olduğu üzere kazanan ve güçlü gözüken tarafta yerini alır, IRA'ya teslim çağrısı yapar. IRA'nın komutanı Lynch'in bir çatışmada öldürülmesi üzerine de Valera, IRA gerillalarından silahlarını gömüp savaşı durdurmalarını ister. Bu arada Collins'in kendi geleceği için yaptığı tahmin doğru çıkmış, bir suikast sonucu öldürülmüştür. Ölümler iç savaşın sonunu getirir. Valera tutuklanır, Paskalya ayaklanması sonucu ölümle burun buruna geldiği Kilmainham cezaevine gönderilir. Takip eden yıllarda hükümet kesin otoritesini kurar. 15 bin IRA üyesi teker teker serbest bırakılır. IRA'nın ordu konseyi çözülür. Silahlı kuvvetler içindeki IRA ve IRB, İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, grupları dağıtılır. Sivillerin egemenliği sağlanır. Her ne kadar IRA resmi olarak teslim olmadıysa da, yüzyıllarca süregelen inatçı ve kararlı, inişli çıkışlı Fenian hareketi ivmesini kaybeder. Bölüm 2. Kuzey İrlanda 1921-1968. Boyle: Senin için bir tek şey yapsalar karşılığında gidip kilisede yaşamanı isterler. Bu talihsiz ülkede din adamları her zaman insanların üzerinde çok büyük etki sahibi olmuşlardır. Joxer: Keşke bir namesi olsa da şarkı gibi söylesen bunu. Boyle: 1847'de açlıktan ölenlerin tahıl stoklarını ele geçirmelerine engel olmadılar mı? Parnell'i yıkmadılar mı? Fenianların cezalandırılması için ne cehennemin yeteri kadar sıcak, ne de sonsuzluğun yeteri kadar uzun olduğunu söylemediler mi? Biz unutmayız, Joxer. Her şeyimizi bizden almış olsalar bile hafızamızı bize bıraktılar. Sean O'Casey'in Juno and the Peacock adlı oyunundan. Sınır azınlığı çoğunluk yapar. Dünya tarihinde imparatorlukların, ulusların doğal gelişimine ve taleplerine getirdiği frenlemelerin geçici olduğu açıktır. İnsanoğlu Nil ve Amazon gibi devasa nehirleri barajlarla kontrol altına alıp doğaya müdahalenin getirdiği olumsuz yan etkilerle belki baş edebilir. Fakat ulusların tarihsel gelişimini kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yan etkileriyle baş edebilmek hiçbir emperyalist güce nasip olmamıştır. İngiliz kapitalizminin komutasındaki imparatorluksa, kontrolü altındaki Hindistan, Güney Afrika, Sri Lanka, Filistin, İrlanda, Kıbrıs, Burma gibi bölgelerden göç ettir, böl, yönet politikalarına rağmen tedavi edilemeyen yan etkileri peşinde bırakarak yüzyıllardır gemlenmeye çalışılan sosyal ve ulusal tarihin önündeki kapıları ardına kadar açarak çekilecektir. Sonuç her kıtada irili ufaklı yüzlerce iç savaştır. Kuzey İrlanda'da ise durum belirsizdir. Yeni statü aslında birlikçilerin de huzurunu kaçırmıştır. Her ne kadar protestan çoğunluk kendilerine ezici bir oy üstünlüğü getiriyorsa da, Birleşik Krallık'ın özel bir vilayeti olmak, krallıktan kopuşa gidebilecek tehlikeli bir aşama olarak görülmektedir. Katolik seçmen sayısı düşüktür. 1832'de yetişkin nüfusun yalnızca %1'i oy kullanabilmiştir. Bu oran 1918'de %44'e çıkmıştır. Belfast hükümeti 1960'lara kadar oy verme hakkını yalnızca emlak vergisi ödeyenlere tanıyarak oy gücünü birlikçilerin lehine tutacaktır. 5 ayrı binayı mülkiyetinde tutan bir mal sahibi 5 kere oy kullanabilirken, yetişkin Katolik nüfusun %60'ı seçmen kütüğüne girememektedir. Açıktır ki baskı yalnızca Katolik topluma değil işçi sınıfına karşıdır da. 1921 seçimlerinde birlikçiler 40 sandalye kazanırlar. Cumhuriyetçiler ise 12 sandalye. Bunlardan 6 tanesi Sinn Féin partisine aittir ve Sinn Féin milletvekilleri Belfast parlamentosunu tanımayı reddederler. Kral 4. George'un gelip parlamentoyu açması birliklerin moralini yükseltir. Sınırları yeniden belirleyecek komisyona çevrilir gözler. Krallığın ilk işçi partisi hükümeti sınırların serbest İrlanda lehine düzeltileceği sözünü vermiştir. Bu işle görevlendirilen komisyon çalışmalarını 1925'te bitirecek ve umulanın tersine düzeltmeler serbest İrlanda aleyhine sonuçlanacaktır. Bölünme sonucu oluşan Kuzey İrlanda'da 1 milyon 250 bin insan yaşamaktadır ve bunların %65,5'u protestandır. Londra, İrlanda sorununa bitmiş gözüyle bakmaktadır ve Belfast'ta süratle kurulan ve birlikçilerin egemenliği altındaki resmi kurumlar ve protestan örgütlerce Katolik azınlığa yöneltilen baskıyı görmemeyi tercih etmektedir. Bu kurumlardan en tehlikelisi yeni kurulan Ulster Özel Polis Gücü'dür. Çeşitli önlemlerle Katoliklere kapatılan bu güç, A, B ve C kategorileri adı altında yetişkin erkek nüfusun 5'te 1'ini silah altına alır. Çoğunluğu fanatik Ulster gönüllülerinden oluşan bu güç takip eden yıllarda Katolik azınlığın ezilmesinde kullanılan yasal bir silaha dönüşecektir. Özellikle kendi işlerinin yanı sıra yarım gün polislik yapan ya da gerektiğinde göreve çağrılan B grubu polisleri keyfi davranışları ve acımasızlıklarıyla kısa zamanda Katolik azınlığın düşmanlığını kazanacaktır. Katolik azınlığı koruyabilecek tek silahlı güç IRA'dır. IRA, güneydeki sivil savaş süresince Belfast hükümetinin otoritesini sarsmaya yönelik silahlı eylemlere girmiş, karşılığında binlerce Katolik işçi işinden ve evinden olmuş, boğazına kadar silahlı birlikçi militanlar yüzlerce Katoliği katletmişti. Kuzeydeki Katolikleri korumaktan aciz IRA zorunlu olarak geri çekilmiş, Collins birlikçilerden IRA'yı geri çekme karşılığı Katoliklerin korunacağı sözünü almıştır. Bu koruma ne yazık ki Ulster özel polis gücüne bırakılır. Katolik azınlık kaderiyle baş başadır, yıllarca sürecek bir sindirme ve yıldırma kampanyasının kurbanı olacaktır. Belfast hükümeti Ulster Kraliyet Polis Gücü'nün bünyesindeki görevli sayısının %12'sinin Katoliklerden oluşacağını temin ettiyse de bu oran %5'in üzerine hiçbir zaman çıkmaz. Birlikçilerin ise şimdi bir kimlik sorunu vardır. Güneydeki serbest devlet İrlanda'yı ve İrlandalıyı temsil etmektedir. Kuzeydeki protestanların geçmişi İskoçya ve İngiltere'dir. Konuşma aksanları İrlanda aksanı olarak tanımlanmaktadır. İsimlerin çoğu Kelt isimleridir. Amerikalılarsa kuzeydeki toplumu İskoç-İrlandalısı diyerek isimlendirmekte ve kimlik kargaşasına bir boyut daha getirmektedir. Müzikleri farklıdır, Britanya adasındaki protestanlığın mezheplerinden farklı mezheplere aittirler.